Ayrım 3.
Türkiye Zenginler Kulübü'nde değil, ezilen dünyada. Almanya-Fransa ekseni tutarlı bir Avrupa devleti kurarak dünyadaki hegemonya mücadelesinde başa güreşecek bir tasarımı uygulamak peşindedirler. Birleşik Avrupa'nın tutarlı ve güçlü olması, Almanya, Fransa, Belçika gibi gelişmiş kapitalist ülkeler temeline oturmasıyla mümkündür. Doğu Avrupa ve Türkiye gibi ülkeler, o birleşik ve güçlü Avrupa'nın içinde değil, denetlediği çevrede olmalıdırlar. Çünkü gelişmiş kapitalist ülkelerden oluşan Avrupa merkezi, kendilerine benzemeyen bu ülkelerle ancak konfederasyona benzeyen dağınık bir devletler topluluğu kurabilir. Oysa Almanya'ya ve Fransa'ya gerekli olan gevşek bir topluluk değil, fakat gücünü azamiye çıkarma potansiyeli taşıyan birleşik ve merkeziyetçi bir Avrupa devletidir. Avrupa'nın ABD ve diğer büyük devletlerle rekabet edebilmesinin, daha doğru bir deyişle hegemonya yarışı içine girebilmesinin ön koşulu budur. Manisalı dostumuz, AB neden Türkiye'yi içine alamaz sorusuna cevap verirken, üç neden üzerinde durmaktadır. Birincisi, Türkiye Avrupa kültürünün parçası değildir. Müslümandır. İkincisi, Türkiye'nin hızla çoğalan genç nüfusu Avrupa'yı korkutmakta, istihdamı ve toplumsal dengeleri olumsuz etkileyecek bir etken olarak değerlendirilmektedir. Üçüncüsü, Türkiye Avrupa için bir ekonomik istikrarsızlık kaynağıdır. Erol Manisalı, Türkiye-Avrupa ilişkilerinde Sessiz Darbe, Derin Yayınları, 9. Basım İstanbul, 2004, sayfa 37 ve devamı. Bu kitap, bundan sonraki göndermelerde Sessiz Darbe diye anılacak. Bu etkenler kuşkusuz geçerlidir. Ancak asıl etken göz ardı edilmiştir. Belirleyici etken, Türkiye'nin gelişmiş kapitalist ülkeler dünyasına ait olmayışıdır. Eğer Türkiye, Japonya gibi gelişmiş kapitalist bir ülke olsaydı, din farkına rağmen kültür farkı olmayacaktı. Serbest dolaşım o zaman sakıncalı değil, gerekli olacaktı. Ve o zaman Türkiye, bir ekonomik istikrarsızlık etkeni değil, istikrar unsuru olarak Avrupa'ya dahil olacaktı. Türkiye, istikrarsızlık kaynağı olarak görülmektedir. Çünkü gelişmiş kapitalist ülke değildir. Sözün kısası, aslında Türkiye'nin AB'ye üye olmayacağını açıklayan tek bir neden bulunmaktadır. Türkiye, Zenginler Kulübü'nün değil, ezilen dünyanın bir parçasıdır. Avrupa Birliği, yeni bir büyük emperyalist devlet tasarımıdır. Türkiye, toplumsal ekonomik karakteri nedeniyle emperyalist Avrupa devletinin içinde yer alamaz. Ancak onun çevresinde, onun denetlediği şerit içinde bulunabilir. Tıpkı bir zamanlar Cezayir'in Fransa'nın içine alınmayıp kenarda bir sömürge olarak tutulması gibi. Biz Türkler, feodal fetihçi geleneğin içinden geldiğimiz için yayılma ve fetihçiliği özdeşleştirme eğilimi içindeyizdir. Oysa kapitalizmin son aşamasında kurduğu emperyalist devlet, feodal imparatorluktan farklıdır. Mali sermayenin merkezleri, hakimiyetlerini feodal fetihçilikle değil, mali denetimle ve mümkünse sömürgeleştirerek yayarlar. Silahlı kuvvet her ikisinde de geçerlidir. Ancak feodal imparatorlukta fethedilen topraklar imparatorluğunun bir parçası olurlar. Emperyalizmin azami eğilimi de hedef ülkeyi devletsiz bırakmak, yani sömürgeleştirmektir. Ancak sömürge toprağı ana vatanın bir parçası değildir. İsterse ana vatan toprağına bitişik olsun, orası sömürgedir. Çünkü orası feodal imparatorluklarda olduğu gibi aynı toplumsal ekonomik yapıda değildir. Başka bir dünyadır. İşte biz Türkiye halkının anlamadığımız nokta burasıdır. Ellerimizi havaya kaldırmışız ve Avrupa'ya tek bir kurşun atmadan teslim olmak istiyoruz. Fakat Avrupa bizi fethetmek istemiyoruz. Bize garip gelen budur. Çünkü biz feodal imparatorluk ile emperyalist kapitalist devleti birbirine karıştırıyoruz. AB-Türkiye dostluğu nasıl gerçekleşir? Sonuç olarak birçok Avrupa liderinin söylediği gibi şu AB sevdasının bitmesi aslında Avrupa devleti içinde iyidir. Türkiye içinde. Böylece Almanya-Fransa ekseni ABD'nin Avrupa'yı gevşetme girişimlerinden en önemlisini bertaraf edecektir. Türkiye ise AB kapısındaki bağlarından kurtularak bağımsızlaşacak ve Avrasya'daki yerini alacaktır. Böylece Avrupa ile Türkiye arasındaki asıl sağlıklı buluşma o zaman gerçekleşecektir. Çünkü o zaman ilişki iki bağımsız devletin, egemenliğe ve toprak bütünlüğüne karşılıklı saygı ve karşılıklı ekonomik çıkar temeline oturacaktır. Avrupa'nın Türkiye'yi tam denetim altına alma olanağı yoktur. Türkiye Batı'nın emperyalist sistemi içinde kalırsa ABD'nin denetimi altında olacak ve kimi zaman ABD'nin AB'ye karşı kullandığı bir Truva atı, kimi zaman da Avrasya kapılarına çarpılan bir koçbaşı misyonunu üstlenecektir. AB kapısındaki Türkiye, ABD'nin gevşek Avrupa içindeki Truva atıdır. Ama belki de daha tehlikesi, AB kapısındaki Türkiye, ABD'nin kriz bölgelerindeki koçbaşıdır. Bu durumda Türkiye, ABD adına petrol ve doğalgaz boru hatlarının bekçiliğini yapacaktır. O zaman Türkiye, ABD tarafından Avrupa'nın hayat damarlarını kesmekte kullanılan bir bıçak işlevi görecektir. Bu açıklamalar ışığında Türkiye'nin AB aday üyeliğinden ayrılarak AB ile eşit ilişkilere girmesi her iki tarafın stratejik çıkarları açısından hayati önemdedir. Bu gerçeği AB içindeki Amerikancı kesim perdelemek istiyor elbette. Ancak ABD ile rekabet edecek kuvvetli bir Avrupa peşinde olanlar ile Türkiye arasındaki kader bağı kaçınılmaz olarak görülecektir. Ve görülmeye başlanmıştır da. Örneğin TBMM'nin 2003 yılı başında ABD askerine izin tezkeresini reddetmesi Almanya ve Fransa tarafından alkışlanmıştır. Hemen ertesi günü Almanya PKK'yı terör listesine almıştır. Birleşik Avrupa ile bağımsız Türkiye arasındaki denklemin oluşmasını engelleyen etken ABD müdahalesidir. Eğer Türkiye kendini savunma iradesini gösterir, Kıbrıs ve Kuzey Irak cephelerinde ABD'ye direnme çizgisine girerse, Almanya-Fransa ekseninin Türkiye politikası da kaçınılmaz olarak değişecektir. O zaman Avrupa, rakibi ABD'ye direnen Türkiye'yi destekleyen konumlara geçebilecektir. Bu neye benzer? Hatırlanacaktır. Mustafa Kemal'in önderlik ettiği Türkiye, İngiliz emperyalizmine direndikten sonra Fransa'yı yanına çekmiş, Ankara İtilafnamesi, anlaşması, Sakarya Savaşı'ndan sonra 21 Ekim 1921 günü imzalanmıştır. Türkiye paylaşılmaya razı olsaydı Fransa da paylaşanlar arasında olacaktı. Ama Türkiye paylaşılmayı reddedip hem Güney cephesinde Fransa'ya karşı koyduğu hem de Doğu ve Batı cephelerinde İngiliz emperyalizmini alt etme iradesini hayata geçirdiği içindir ki Fransa'yı yanına çekebilmiştir. Fransa o zaman parçalanarak İngiltere'nin eline geçmiş bir Türkiye'dense bağımsız Türkiye'yi kendi çıkarına görmüştür. Bugün de ABD'nin parçalayarak kuklalaştırdığı bir Türkiye yerine ABD'ye teslim olmayan bir Türkiye Avrupa'nın çıkarınadır. Ancak bu seçeneğin ortaya çıkması için Türkiye'nin direndiğini göstermesi gerekiyor. Türkiye direnmeyecekse AB parçalanan Türkiye'den küçük de olsa bir pay kapmak isteyecektir. Hepsi ABD'nin olacağına bir kısmı da benim olsun diyecektir. Ayrıca AB o zaman Türkiye'nin ABD'nin elinde bir koçbaşı işlevi görmesinden rahatsızlık duyacaktır ve bunu önleyecek siyasetler geliştirecektir. Almanya-Fransa ekseni, rakibi ABD'nin denetiminden kurtulmak isteyen bir Türkiye'nin istikrarlı olmasını ister. Çünkü o koşullarda istikrarlı Türkiye, istikrarlı Avrupa demektir. Ancak Türkiye, ABD'nin elinde bir alet olacaksa bu aletin işe yaramaz olmasında yalnız Avrupa'nın değil bütün dünyanın çıkarı vardır. Demek ki Türkiye-Avrupa ilişkilerinin hatta Türkiye ile bütün dünya arasındaki ilişkilerin sağlıklı bir temele oturması Ankara'nın ABD denetiminden kurtulmasına bağlıdır. Burada şu soru sorulabilir. İyi ama emperyalist bir devlet olan AB ile Türkiye arasında egemenliğe ve bağımsızlığa karşılıklı saygı ve karşılıklı çıkar temelinde ilişki kurulabilir mi? Bu sorunun cevabı öncelikle Türkiye'nin iradesine bağlıdır. Türkiye kendi bağımsızlığını koruma kararında olursa Atatürk döneminde olduğu gibi büyük devletlerle de görece eşit ilişkiler kurabilir. İkincisi, ABD tehdidi her iki tarafı buna zorlamaktadır. Avrupa, ABD karşısında savunmada bulunan bir emperyalisttir. Savunma konumundaki emperyalist, rakip emperyaliste direnen ülkelerin güçlü ve istikrarlı olmasını istemek ve buna yardım etmek durumundadır. Avrupa'yı böyle bir politik çizgiye çekecek olan yine Türkiye'nin kendisidir. ABD memurlarının yönettiği bir Ankara'nın bunu gerçekleştirmesi mümkün değildir. Üçüncüsü, bağımsız Türkiye, yalnızları oynayan, tecrit edilmiş bir Türkiye değildir.
Bağımsız Türkiye, Avrasya cephesi içindeki Türkiye'dir. Ve bu cephenin varlığı aynı zamanda Türkiye için diğer ülkelerle egemenliğe saygı temelinde ilişki olanağı anlamına gelmektedir. O zaman Türkiye, Avrasya'da AB ile baş başa bir ilişki içinde olmayacaktır. Türkiye-Avrupa ilişkileri, genel Avrasya blokundaki ilişkiler ağı içinde şekillenecektir. Avrasya, ağırlıklı olarak bir ezilen dünya coğrafyasıdır. Avrupa, ABD'nin önünü kesmeye mecbur olduğu için Avrasya İttifakı içindeki koşulları az çok kabul etmek durumundadır. Atlantik'te bağımsız bir Türkiye'ye yer yoktur. Türkiye, Atlantik içinde ancak kul statüsünde kalabilir. Avrasya'da ise Türkiye efendidir, bağımsızdır. Avrasya, efendi kul ilişkileri üzerinde değil, milli devletleri koruma ve göreli eşitlik ilişkileri temeli üzerinde kurulmaktadır. Böyle kurulması zorunludur. Avrupa ne kadar emperyalist olursa olsun, bu sistemin kurallarına az çok uymak durumundadır. Uymadığı zamanlarda ise onu bu kurallara zorlamak, Türkiye'nin ve diğer Avrasya devletlerinin meselesidir. İşte bütün bu açıklamalar ışığında Türkiye, AB ile ilişkilerini AB devleti içinde yok olarak değil, bağımsız ve eşit ilişkiler kurarak kendi çıkarı yönünde geliştirebilir. Kuşkusuz bu ilişki aynı zamanda Avrupa'nın da çıkarınadır. Sayın Manisalı, Türkiye'nin AB'ye üye olmasına ilki olarak karşı çıkmadı. Türkiye üye olabilse çıkarınadır tezini savundu. Bir yanda Türkiye'nin AB'ye alınmayacağını vurguladı. Türkiye'nin AB'ye üye olmayacağı doğru. Ancak ikinci bir doğru daha var. AB üyeliği Türkiye'nin çıkarına değildir. Çünkü AB üyeliği Türkiye'nin milli devletinden vazgeçmesi anlamını taşır. Çağımızda gerek ekonomik gelişmenin ve gerekse demokrasinin biricik çerçevesi milli devlettir. O nedenle AB üyeliği Türkiye'ye refah da getirmez, özgürlük de. Bu nedenle Türkiye'nin AB'ye üye olmasını savunmak ciddi bir hatadır. AB üyeliğinin bazı şartlara bağlamak bu hatayı hafifletmiyor. AB ile Manisa'nın varsaydığı gibi tek taraflı bağlanmadığımız bir ilişkiler düzeni arayışı içinde bulunmak düş kurmaktır. Bu, ateşe girip de yanmayacağımızı varsaymaktır. Türkiye'nin tek taraflı bağlanmayacağı biricik ilişki biçimi AB dışında kalarak olur. Türkiye Türkiye'dir, Avrupa da Avrupa'dır. AB ile bağımsız ve egemen bir devlet olarak ilişki kurarsak tek taraflı bağlanmayız. Örneğin bugünkü Çin, Rusya veya İran'ın AB ile ilişkileri böyledir. Bize benzeyen İran'a bakalım. AB üyesi değildir. Aday üye de değildir. Üye olmak gibi bir saplantıya da kapılmış değildir. Ancak İran'ın Almanya ve Fransa ile ilişkilerini inceleyiniz. Türkiye gibi tek taraflı bağlanmış değildir. Bunu İran'ın petrol kaynaklarıyla açıklamak doğru olmaz. Esas neden İran'ın devlet egemenliğini koruması ve ABD'ye boynunu uzatmamış olmasıdır. Bu gerçekler karşısında tek taraflı bağlanmama şartıyla da olsa AB üyeliğini kabul etmek ciddi bir program ve strateji hatasıdır. Çünkü programlar ancak gerçekler üzerine kurulabilir. AB'ye, AB içinde tek taraflı bağlanmamak gibi bir çözüm hayatın içinde bulunmuyor. Hayatın içinde karşılığı olmayan bir görüşün er geç düzeltilmesi gerekecektir.
Milli gayrimilli ayrışması. Manisalı teorisini ezen ezilen millet gerçeği üzerine oturttuğu için Türkiye'nin sermaye sınıfları içindeki ayrışmayı da sağlam temeller üzerinde tahlil etmektedir. Dostumuz, Türkiye'de sermayenin 2000'li yıllarda çok uluslu şirketlerin denetiminden yana olanlar ile bu denetime karşı çıkanlar olmak üzere ikiye ayrıldığını saptamakta ve bu kesimleri milli ve gayrimilli diye adlandırmaktadır. Büyük Sermaye sayfa 32, sayfa 142 ve sayfa 161, Temel İçgüdü sayfa 40-41. Çok önemli, ancak 2000'ler bu saflaşmanın başlangıç tarihi değil, keskinleşmesinde önemli bir aşama olarak belirlenmelidir. Türk devrimi, Levanten takımını 1. Dünya Savaşı yıllarında ve hele Kurtuluş Savaşı sonrasında büyük ölçüde temizlemişti. Türkiye'de ezilen dünya ülkeleri için model oluşturan milli demokratik devrimi sayesinde oldukça köklü ve geniş bir milli sermaye sınıfı oluştu. Ancak 1940'lardan başlayarak yeni bir acente kesimi boy vermeye başladı. Bu gayrimilli kesimin 1980'lerin 12 Eylül rejiminde ve Özal döneminde 1996'da günlük birliğinden sonra ve en son 2000'lerde yeni ataklar yaparak büyüdüğü görülüyor. Manisalı bu gayrimilli kesimi zaman zaman büyük sermaye diye anmaktadır. Siyasetçiler ve bürokratlarla birlikte Türkiye'ye karşı sessiz darbeyi yürütenler bunlardır. Sessiz darbe sayfa 138. Batı kapitalizmi İstanbul Menkul Kıymetler Borsası IMKB aracılığıyla borsa işlemlerinde %50 ağırlığı olan 4 grubu kullanarak Türkiye ekonomisine karşı stratejik amaçlı operasyonlar yapabilmektedir. Büyük sermaye sayfa 3. IMKB aracılığıyla 1981-91 yılları arasında bazı büyük gruplara aktarılan kaynak 100 milyar doları bulmaktadır. Temel İçgüdü sayfa 229. Erol Manisalı'nın kitapları gayrimilli sermayenin büyük çapta tefecilikle kirli para trafiğinden ve yasa dışı yollardan büyük kaynakları ele geçirdiğini anlatmaktadır. Bu nedenle bunlar ticaret ve sanayi faaliyetleriyle kar sağlayan sermaye kesimlerine benzemiyorlar ve dahası Türkiye'de sanayi, tarım ve ticaretin ayak bağları haline gelmişlerdir. Büyük tefeciler, dolar ve borsa vurguncuları, kirli para erbabı ve hortumcular olarak tasnif edilebilecek bu kesimi sanayi ve ticaret sermayesinden ayırmak için kısaca mafya diye adlandırmak kanımıza göre yerinde olur. Sivil darbe modeli. Gayrimilli sermaye Manisalı'ya göre ABD'nin Türkiye gibi ülkelerde gerçekleştirdiği sivil darbelerde kullandığı kuvvettir. Batı emperyalizmi bu uzantıları sayesinde ezilen dünya ülkelerinde milli devletleri silah kullanmadan tasfiye eden bir model yaratmıştır. Çin veya İran gibi işbirlikçi çıkar çevreleriyle denetim altına alınamamış ülkelerde sivil darbe için uygun zemin bulunmamaktadır. Temel İçgüdü sayfa 133. Sivil darbe ekonomik, kültürel, toplumsal ve siyasal araçlar kullanılarak gerçekleştiriliyor. Bakınız Sessiz Darbe kitabı ve Temel İçgüdü sayfa 129 ve devamı. Ekonomik düzlemde tarım ve sanayi çeşitli uluslararası müdahale ve operasyonlarla çökertiliyor ve denetim altına alınıyor. Halk tüketici sürüsü haline getiriliyor. Kültürel düzlemde milli kimlik ve milli kültür yıkıma uğratılıyor. Toplum Amerikan yaşam biçimi ve tüketim kalıplarıyla köleleştiriliyor. Özel okullar, vakıf üniversiteleri, yabancı dille eğitim yoluyla Amerikan değerlerine bağlı yabancı hayranı bir gençlik yetiştiriliyor. Toplumsal düzlemde işsiz bırakılan ve sefalete itilen kitleler zavallılaştırılıyor. Sivil toplum kuruluşları denen işbirlikçi örgütler ve sendikalar aracılığıyla emperyalist amaçların güdümüne sokuluyor. Manisalı, Batı güdümlü medyanın sivil darbelerdeki rolü üzerinde özellikle duruyor. Temel İçgüdü sayfa 148 ve devamı. Siyasal düzlemde süreç, sistemin uzantısı haline dönüştürülen siyasal elitler ve kurumlar aracılığıyla yürütülüyor. Sivil darbe tezi, bizce olayın yarısını anlatmaktadır. Bu tezin bizce yanlış olan yanı, sürecin askere, orduya gerek kalmadan tamamlanacağını öne sürmesidir. Temel İçgüdü sayfa 119. Manisalı bugünkü sessiz darbe süreci devam edecek olursa, bir süre sonra Türk ordusunun bile tek yanlı bağımlılığı değiştiremeyeceğini ısrarla belirtmektedir. Sessiz darbe sayfa 9. Burada yerinde ve etkili bir uyarı var. Ancak bize göre sürecin barışçı yoldan sonuca varması olasılığı bulunmuyor. Milli devletler silahla kurulmuşlardır ve ancak silahla tasfiye edilebilirler. Bütün sivil darbeler ülkenin direnme olanaklarını çökertmek amacıyla yürütülür ve son kertede silahlı darbelerin en az kayıpla başarılması içindir. Türkiye açısından da geçerli olan budur. Süreç henüz tamamlanmamıştır. Sivil darbe arkada kalan yıllarda Erol Manisalı'nın da birçok yönüyle anlattığı gibi ABD tarafından başarıyla yürütülmüştür. Şimdi sıra askeri darbe aşamasına gelmiştir. ABD ordusu 24 Temmuz 2002 günü Lozan Antlaşması'nın yıl dönümünde ABD tarihinin en büyük askeri tatbikatını başlattı. Nevada çöllerinde 22 gün süren bu tatbikatta Türkiye'yi işgal provası yapıldı. Tatbikatı Millennium Challenge 2002, bin yılın meydan okuması gibi çok iddialı bir isim taşıyordu. Bu isim bir yanıyla bin yıllık tehdittir. Bir yanıyla da
Türkiye'nin bin yıllık direnme yeteneğinin itirafıdır. İşgal tatbikatından bir yıl sonra 4 Temmuz 2003 günü ABD bağımsızlık bildirisinin yıl dönümünde Süleymaniye'de Türk subay ve assubayların başına silah kullanılarak çuval geçirilmiştir. Ve en son 15 Kasım 2003 günü KKTC'nin 20. kuruluş yıl dönümünde İstanbul'un merkezlerinde kamyon dolusu bombalar patlatıldı. Bu uygulamalar sivil darbe sürecinden askeri müdahale aşamasına geçildiğini göstermektedir. Manisa'nın tezindeki çok önemli eksik budur. Türkiye gibi silahla kurulmuş bir milli devlet sırf sivil darbelerle yalnızca barışçı yoldan teslim alınamaz. Nitekim Yugoslavya ve Irak gibi Türkiye'ye göre direnme güçleri çok daha yetersiz olan ülkeler bile ABD'ye karşı silahla direnmişlerdir. Türkiye'de bize göre artık yakın bir noktada sivil darbe sürecini tersine çevirecektir. Türkiye'nin ve Türk milletinin çözülme süreci böyle devam edemez, etmeyecektir. İpin kopacağı noktaya yaklaşıyoruz. Karşı güçler de bunun farkındadır ve 2004 yılı sonuna varmadan hesaplaşmanın tamamlanması gerektiği yönünde hep birazdan naralar atmaktadırlar. Bakınız, Amerikancı cephe hesaplaşma başlattı. Aydınlık, sayı 858, 28 Aralık 2003, sayfa 20. Kıbrıs ve Kuzey Irak'tan Türkiye'ye yöneltilen tehdit ve iç yıkıcılık artık milli cevabı zorlayan boyutlara varmıştır. ABD'nin işgal tatbikatının Kıbrıs merkezli bir senaryo üzerine kurulmuş olması ilgi çekicidir. Erol Manisalı dostumuz Kıbrıs'ta 24 Nisan 2004 referandumu öncesi ve sonrasındaki gelişmelere bakarak Kıbrıs'ın teslim edildiğini öne sürdü. Cumhuriyet 28 Mayıs 2004. Çok vahim gelişmeler olduğu doğrudur. Türk ordusunun genelkurmay başkanları Orgeneral Karadayı ve Orgeneral Kıvrıkoğlu dönemlerindeki kırmızı çizgileri çiğnettiği de bir gerçektir. Ne var ki süreç bitmiş değil. Kırmızı çizgiler, hattı müdafaa yoktur, hattı müdafaa vardır anlayışı içinde değerlendirilmelidir. Bu çizgilerin çiğnetilmesini, hattın savunulması açısından doğru buluyor değiliz.